Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 35.
Ertesi gün 26 Mayıs 1938'de Atatürk İstanbul'a gitmek üzere son kez Ankara'dan ayrıldı. İstanbul Boğazı'nın kıyısındaki Dolmabahçe Sarayı'ndan Florya sahilindeki evine gitti. Aniden rahatsızlanınca aceleyle saraya geri götürüldü. Karaciğerinin çalışmaması nedeniyle karnında oluşan ödem onu rahatsız ediyordu. Bu arada Bayar Atatürk'ün gözüne girmek için başka yollar bulmuştu. Padişahın eski yatı Ertuğrul artık Marmara Denizi'nden dışarı çıkamayacak kadar yaşlanmıştı ve Cumhurbaşkanı Karadeniz ile Akdeniz gezileri için yolcu gemilerine binmek zorunda kalmıştı. Daha görkemli bir yata sahip olmak onu mutlu edecekti. Başbakan Savarona adındaki lüks bir yatın inşa edildiği Alman tersanesinde boş olarak durduğunu öğrenmişti. Amerikalı bir milyoner için 1931 yılında yapılmıştı ve ABD hükümeti tekneden vergi alınacağını açıklayınca teslim olunmamıştı. Türk hükümeti Savarona yatını 1938 Mart'ında 1 milyon 250 bin dolara satın alıp ulusun bir armağanı olarak Atatürk'e sundu. Dipnot, Ülger, Editör, Cilt 2, Sayfa 243. Bir kaynağa göre satın alma bedeli 1 milyon 700 bin dolar, başka bir kaynağa göre ise 1 milyon 250 bin lira. İki para birimi yer değiştirdiği takdirde o tarihteki kur değerlerine göre her iki rakam birbirini tutuyor. Görevde bulunduğu uzun yıllar boyunca tutumlu olmayı savunan İnönü'ye karşı gizli bir serzenişti bu. Savarona 1 Haziran 1938'de İstanbul'a geldi. Yatın şansı varmış ki Güneş Dil adı verilmesi için yapılan garip öneriden vazgeçildi. Dipnot Derin, sayfa 130. Atatürk doktorların öğütlerine kulak verip tam bir dinlenmeyi kabul ederek saraydan yata taşındı. 8 Haziran'da Profesör Fissenger tekrar çağrıldı. Paniğe meydan vermemek için Atatürk'e o tarihte safra kesesi iltihabı çeken İnönü'yü tedavi etmek için geldiği ve bu fırsattan yararlanarak kendisini de muayene edeceği söylendi. Dipnot İsmet İnönü Cilt 2 Sayfa 323. Fissinger muayeneden sonra Dahiliye Vekili Şükrü Kaya'ya Cumhurbaşkanı'nın en fazla 2 yıl yaşayacağını ama her an ölme tehlikesinin de bulunduğunu bildirdi. 14 Haziran'da Atatürk Savarona'dan Cenevre'deki afete bir mektup gönderip hastalığının tedavi edilememesinin doktorların suçu olduğundan yakındı. Ayağa kalkıp yürümesine çok erken izin vermişlerdi. Yine de genel olarak durumu iyiydi. Tümüyle düzeleceğine inanıyordu ve afetin kaygılanması için hiçbir neden yoktu. Dipnot Borak Editör Atatürk'ün Özel Mektupları sayfa 78-79. 5 gün sonra kendi yatıyla İstanbul'a gelmiş olan Romanya Kralı Karol'un Atatürk'ü Savarona'da ziyaret etmesine izin verildi. Sudet bölgesinde yaşanan krizden söz ederlerken Romanya Kralı, Çekoslovakya Cumhurbaşkanı Benes'in uzlaşmaya yeterince yanaşmadığından şikayet etti. Atatürk bir devlet başkanının kendisine emanet edilmiş toprakları terk etmesini nasıl bekleyebilirsiniz diye karşılık verdi. Dipnot Aras sayfa 71-72. Hastalığı muhakeme gücünü ya da görev duygusunu etkilememişti. Başka bir ziyaretçi de Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapanmasından sonra atandığı Londra Büyükelçiliği'nden gelen Fethi Okyar idi. Hastalığın Atatürk'ün bedenini etkilediğini ama beyninin her zamanki gibi ve hatta içkiyi bıraktığından beri daha fazla çalıştığını fark etti. Atatürk yorgun olduğunu ve Boğaz'ın Anadolu yakasında biraz kır havası almanın kendisine iyi geleceğini düşündüğünü söyledi. Dipnot Okyar, Editör Kutay, 3 Devirde Bir Adam sayfa 542. Genç bir kurmay subayı adayı olduğu günlerde Ali Fuat Cebesoy ile birlikte ziyaret ettiği Sultanların Alemdağ'daki Av Köşkü'ne gitmeyi aklından geçiriyordu. Av Köşkü incelendi ve harap bir durumda olduğu görüldü. Onarımı çok uzun sürecekti. Dipnot Soyak, Cilt 2 sayfa 747-748. Atatürk yeni başbakanı ile çalışmayı sürdürdü. Cumhuriyet'in kuruluşunun 15. yıl dönümü yaklaşırken İstiklal Savaşı'nın sonunda Türk Milliyetçi Hareketi'ne karşı çıktıkları için sürgüne gönderilen 150 kişiyi affetmeyi kabul etti. Atatürk'ü eleştirenlerden biri olan Rauf Orbay, Cumhuriyet'in 10. yıl dönümünde çıkan afla ülkesine dönmüştü. Hastalığı sırasında en sık ziyaretine gelenlerden biri Ali Fuat Cebesoy idi. Refet Bele milletvekiliydi. Artık eski defterler kapanmıştı. Yalnızca Osmanlı hanedanı mensuplarının ülkeye gelmesi hala yasaktı. 150 kişiyi affeden yasa 29 Haziran'da meclisten geçti. Dipnot Derin, sayfa 135. Hiç kimse red oyu vermedi ama aralarında İnönü ile Mutat Zevat'ın da bulunduğu Milliyetçi Hareket'in bazı önde gelen isimleri oylamaya katılmadı. Dipnot İlhami Soysal, 150'likler, sayfa 145. Ne yazık ki baskı rejiminin başka kurbanları da vardı. 29 Ağustos'ta komünist şair Nazım Hikmet, sözde ordu ve donanmada ayaklanma çıkarmaya kalkışmakla suçlanarak 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve bağışlanmak için Atatürk'e başvurdu. Dipnot Derin, sayfa 135. Artık Cumhurbaşkanı hastalığının son aşamalarındaydı ve askeri mahkemeler sert bir disiplin anlayışıyla komünistlere kesinlikle hoşgörü göstermeyen Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ın alanına giren bir konuydu. Nazım Hikmet 2. Dünya Savaşı'nın sonlarına dek hapishanede kaldı. Hükümetin attığı adımlar sürekli olarak Atatürk'e bildiriliyordu. 1929-1930 bunalımından sonra ekonomi düzelmeye başlamıştı ve Bayar 2. 5 yıllık kalkınma planı çerçevesinde iş adamlarının devlet bankalarıyla el ele çalışacaklarını umuyordu. İş Bankası grubu kısa bir süre için yükselişe geçmişti. Daha da önemlisi yeni bir dünya savaşı yaklaşırken Türkiye'ye kur yapanların sayısının artmış olmasıydı. İlk çelik fabrikasını kurması ve silah alabilmesi için İngiltere, Türkiye'ye 16 milyon sterlin tutarında borç vermiş ve kısa süre sonra Nazi Almanyası'nın bir bakanı 15 milyon marklık bir kredi önerisiyle Ankara'ya gelmişti. Dipnot Goloğlu Cilt 7 sayfa 317. 1 Kasım 1938 tarihinde meclisin açılış konuşmasını Atatürk adına okuyan Bayar'dan alıntı yapıyor. Yabancı yardımın kaynağı artık yalnızca Bolşevik Rusya değildi. Hasta yolcusunu oyalamak için Savarona, Boğaz'da ve Marmara'da kısa geziler yapıyordu. Ama Atatürk'ün durumu ağırlaşınca Dolmabahçe Sarayı'nın açıklarında demirleyip bir daha ayrılmadı. Jeneratörleri çok gürültü çıkardığı için yatın elektriği yanına bağlanmış bir denizaltıdan sağlanıyordu. Atatürk'ün bir çocuk oyuncağını bekler gibi bu yatı beklemiştim. Mezarım mı olacak bu tekne benim dediğini yazmıştır. Dipnot Atay, Çankaya, sayfa 580. Verilen yanıt hayır oldu. 24 Temmuz'da doktorları Cumhurbaşkanı'nın karaya çıkarılmasına karar verdiler. Halkın ilgisini çekmemek için saraya taşınma işlemi hava kararınca gerçekleştirildi ve Atatürk yattan bir koltukla çıkarılıp Dolmabahçe Sarayı'nın denize bakan bir odasına yerleştirilirken ışıklar söndürüldü. Yatağının karşısında Moskova'daki Türk Büyükelçisi'ni gönderdiği, muhtemelen Kafkas dağlarında baharı gösteren bir tablo asılıydı. Dipnot Soyak Cilt 2 sayfa 747. Kurak Anadolu platosunun verdiği özlemle Türkler yeşil dağların, ağaçların resimleri bugün de çok severler. Atatürk'ün geniş ailesinin bütün bireyleri sarayda toplandı. Afet Cenevre'den geldi, Makbule ile Sabiha yanından neredeyse hiç ayrılmadılar. Mutat Zevat, Kılıç Ali ve Salih Bozok da aynı durumdaydı. Yalnızca küçük ülkü Ankara'ya geri gönderildi. 6 Türk doktorundan oluşan bir heyet Cumhurbaşkanı'nın tedavisini üstlendi ve düzenli olarak sağlık raporları yayınlanmaya başladı. İyimser bir hava yansıtan raporlar Cumhurbaşkanı'nın dinlendiğini ve düzelmekte olduğunu bildiriyordu. Resmi açıklamalara ilk meydan okuma 7 Ağustos tarihinde Tan gazetesinin liberal başyazarı Ahmet Emin Yalman'dan geldi. Gerçek bilgiye ulaşmayı hedefleyen nazik sorgusuna karşılık gazetesi 3 ay süreyle kapatılarak tepki gösterildi. Dipnot Derin, sayfa 135. Halka belli etmeden Profesör Fissenger tekrar çağrıldı ve bu kez yanında bir Alman ve bir Avusturyalı profesör vardı. Hastanın karnından su alınmasına hep birlikte karar verdiler. Atatürk kabul etti ama riskli olduğunu anlayınca vasiyetini yazmasının zamanı geldiğini anladı. 5 Eylül'de hazırlanan belge oldukça kısaydı. Sahip olduğu bütün malları halk fırkasına bırakıyordu. Elde edilecek gelir kız kardeşinin ve 5 manevi kızının mütevazı aylık giderlerini karşılamaya yetecekti. Kız kardeşi Makbule yaşamının sonuna dek Çankaya'daki eve sahip olacaktı. Pilot olan manevi kızı Sabiha Gökçen'e bir ev satın alınacaktı. İnönü'nün çocuklarına eğitimlerini tamamlamaları için gerekli olan tutar ayrıldıktan sonra geriye kalan tarih ve dil kurumlarına verilecekti. Dipnot: Metin için Goloğlu cilt 7 sayfa 355. Eskisi gibi her ay makbule 1000 lira, Afet 800, Sabiha 600, Ülkü 200 ve Rukiye ile Nebile 100'er lira alacaklardı. Atatürk İnönü'nün zengin olmadığını biliyordu ve belki de eski başbakanın hastalığının ciddiyetini abartmıştı. Öte yandan vasiyetin bu maddesi bir barış önerisine benzemekte ve hizmetlerini takdir ettiği ama disiplinli oluşuna içerlediği bir adamı görevinden aldığı için suçluluk duygusuna kapıldığı izlenimini vermektedir. İnönü Ankara'dan ayrılmadı. Atatürk'ün ölümünden 3 ay sonra yazdığı bir notta, onun temas kurduğu takdirde gerek yeni hükümetin, gerekse kendisinin otoritesini zayıflatmaktan korktuğu için bunu istemediğini iddia etmiştir. İnönü'ye göre Atatürk sürekli olarak eski başbakanın başkentte kalıp sağlığına kavuşmasını söylemişti. Dipnot: İsmet İnönü, cilt 2 sayfa 323. İnönü'nün cumhurbaşkanı kendisini hasta yatağının yanında görmek istemediği için İstanbul'dan uzak kaldığı iddiası mantıklı görünüyor. Görevinden aldığı bir yardımcısını görmek belki Atatürk'ü tedirgin edebilirdi. Bu arada metresini öldürdüğü için mutat zevatın arasından uzaklaştırılmış olan Recep Zühtü'nün Atatürk'ü görmeye İstanbul'a geldiği takdirde onu öldüreceği tehdidinin İnönü'yü korkutmuş olduğu dedikoduları da dolaşmaktaydı. Dipnot: Us, sayfa 307. İnönü Atatürk'e iyi dileklerini Ankara'dan mektupla iletti. Dipnot: Ataya göre zarfların üzerinde yüksek Osmanlıcayla huzur-ı âliyi riyaset penahiye, yani Cumhurbaşkanlığının yüce koruyucu varlığına yazılıydı. Atatürk'ün ölümünden sonra mektuplar İnönü'ye verildi. Çankaya, sayfa 499. Cumhurbaşkanının yakın arkadaşı Salih Bozok ile sürekli iletişim kurdu. Sabiha Gökçen onu sık sık ziyaret edip Cumhurbaşkanı'nın hastalığı hakkında bilgi verdi. Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras, Washington'a büyükelçi olarak gitmesini önerince İnönü reddetti. Dipnot: İsmet İnönü, cilt 2, sayfa 300-324. Atatürk'ten sonra kimin geleceğinin mücadelesi başlamıştı ve İnönü yakında meclisin toplanacağı Ankara'da kalarak zekice bir oyun oynuyordu. 13 Ekim'de Atatürk'ün karnından tekrar su alındı. Dipnot: Derin, sayfa 136. 3 gün sonra komaya girdi. Sekreteri Hasan Rıza Soyak, dostları Kılıç Ali ile Salih Bozok, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Bölüğü Komutanı ve bir yaveri sırayla yatağının başucunda nöbet tutmaya başladılar. Cumhurbaşkanına vekalet eden Meclis Başkanı Abdülhalik Renda ile kabine üyeleri aceleyle İstanbul'a koştular. Dahiliye Vekili Şükrü Kaya gelmesi için İnönü'yü ikna etmeye çabaladı. İnönü bir kez daha reddetti. Dipnot: İsmet İnönü, cilt 2, sayfa 324. Soyak, cilt 2, sayfa 761. İnönü'nün Atatürk'ün yanına gitmek istediğini ama birkaç ay sonra Bayar'ın ardından başbakanlığa gelecek olan Refik Saydam tarafından vazgeçirildiğini iddia ediyor. 17 Ekim'de Şükrü Kaya İstanbul gazetelerinin başyazarlarına bir briefing verdi. Atatürk öldüğünde denetim kolayca elden kaçabileceği için toplantılara ve camilerde ayin yapılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Rejim anayasa uyarınca sürecek ve meclis yeni cumhurbaşkanını seçecekti. Birkaç kişiden fazlasının aday olmayacağını tahmin eden Şükrü Kaya anlamlı bir biçimde, "Bakalım meclisin kabul edeceği kimseye namzetliği nasıl kabul ettireceğiz?" diye ekledi. Dipnot: Us, sayfa 300.
Ayrım sonu.